Ayrım 22, sayfa 233. Memorandum. Anders de la Motte. Atı sol elindeki bandajı dikkatli, olabildiğince sıkı bir şekilde sardı. İşaret ve yüzük parmakları şişip sosise benzemişlerdi. Bileği ve kolunun dirseğinden aşağı kısmı mavi sarıydı ve sertleşmişti. Kemikte ince bir çatlak vardı ya da en kötü ihtimalle kırılmıştı. En azından köpek ısırığı biraz daha iyi görünüyordu ama bu durumu düşünüldüğünde yetersiz bir teselliydi. Göğsünün sol tarafı da morarmıştı. Derin nefes aldığında fena acıyordu. Bir ya da birkaç kaburga kemiğinin kırıldığını tahmin ediyordu. Korkunç bir baş ağrısı da cabasıydı. 4 parasetamol bile çare olmamıştı. Toplamda acı seviyesi 10 üzerinden güçlü bir 5'ti. Can sıkıcı bir rahatsızlıkla ama en azından üstesinden gelinebilirdi. Birkaç gün dinlenmeyi ve yılbaşını gözlerden uzak geçirmeyi planlıyordu. Ayrıca biraz düşünmesi ve sonraki hamlesine karar vermesi gerekiyordu. Belki de Hunter'ın teklifini kabul etmesinin vakti gelmişti. Böylelikle en azından daha fazla istenmeyen olaydan kaçınmış olacaktı. Kimse ona dokunmaya cesaret edemeyecekti. Ya da her şeyden vazgeçip eve dönecekti. Her şeyi geride bırakacaktı ama bunun olmayacağını biliyordu. Daha önce hiçbir şeyi kimsenin yanına bırakmamıştı, şimdi de bırakacak değildi. Hele Janus'a hiç. Telefonu çalmaya başladı. Aklına Tindra ve Cassandra geldi. Kapıya koşup telefonunu ceket cebinden çıkardı. Acı şakaklarını zonklatıyordu ama telefonun ekranı karanlıktı. Telefon yine çaldı ve Atıf sesin kendi telefonundan değil, Pitbull'unkinden geldiğini fark etti. Doğru cebi buldu, telefonu açtı ve cevap düğmesine bastı. Numara gizliydi. Alo dedi. Ama hattın diğer ucundaki kişi çoktan kapatmıştı. 32. Bölüm. Freddy numaraları şimdi giriyor dedi Natalie eliyle telefonun alıcısını kapatıp Sarac'a dönerek. Kod aslında öyle basitti ki çocuk işiydi. Çift rakamlı satırlarda satırın sıra sayısını tüm basamaklardan çıkar ve tek rakamlı satırlarda ekle. Ve işte sayılar kimlik numaralarına dönüşü veriyorlardı. Hepsi de 1968 ve 1981 arasında doğmuş kimselerdi. ''Pekala hazır mısın? İlk sonuç geliyor.'' dedi Natalie gergin bir sesle. ''Brian Hansen, 1975, Bromma doğumlu, detaylar gizli.'' Natalie ismi yazdı, kalemi ucuz kağıdı yırtıyordu. Yırtılma sesi Sarac'a kar yağışını hatırlattı, gözleri ışıldadı. ''Bir yüz.'' Kısa saçlı, tıknaz bir adam, bir yılan dövmesi, şaşırtıcı derecede tiz bir ses. Bir anlaşma teklif etmeyi düşünüyordum. Karla kaplı arabadaki adam, Brian Hansen, Sarac kalbinin hızlandığını, vücuduna giderek daha fazla adrenalin pompalandığını hissetti. Peki detaylar gizli tam olarak ne demek diye sordu Natalie telefona. Kayıtlar resmi sicilde gösterilmiyor diye tekrarladı Sarac'a bakarak. Öyle bir şey olabiliyor mu diye sordu Natalie. Hattın diğer ucundaki cevaplarken kısa bir sessizlik oldu. Eğer açık bir tehdit varsa başvuruyla. İstismar edilen kadınlar, politikacılar, bazı polis memurları diye özetledi Natalie. Ama kayıtları gizli olan çoğu kişi... Suçlular dedi Sarac burnunun ucunu çimdikleyerek. ''Evet doğru.'' Natalie ona baktı, hafif kaşlarını çatmıştı. ''Bu kadar mı? İsmi dışında bir şey öğrenemiyor muyuz?'' diye sordu telefondaki adamı. Adamın söylediği bir şey Natalie'nin yüz ifadesini değiştirdi. Çok daha ciddileşmişti. ''Ah tamam, hayır. Daha ileri gitmeyeceğiz o halde.'' ''Neden?'' diye sordu Sarac. Natalie cevap vermeden önce ahizeyi ağzından uzaklaştırıp Sarac'a baktı. Çünkü Brian Hansen ölmüş 23 Kasım'da, aynı gece senin... Kaza yaptım dedi Sarac, yeniden gözlerini kapadı. Nasıl öldüğü belli mi? Daha kaç yaşındaydı ki? 40 bile değil dedi Natalie telefona. Sarac cevabı bildiğini düşünüyordu ama elbette bir şey diyemedi. Görünüşe bakılırsa vergi dairesi bilgisayarı da diyemiyordu. Ah tamam, onu unutalım o zaman dedi Natalie sabırsızlıkla. Bir sonraki numarayı deneyelim biz. Selim Markoviç, 1968 Spanga doğumlu. Natali ismi not alırken göz acıyla Saraç'a baktı. Saraç derin bir nefes alıp başını ellerine yasladı. Gözünün önüne kalın, sarı şişme mont ve onun içinde seyrek bıyıklı, gergin telefonla konuşan bir adam geldi, rüyasındaki adam. ''Hey Erikje, görüşmeyeli uzun zaman oldu.'' ''Peki o da mı ölmüş?'' diye sordu Natali. ''Hem de geçen hafta.'' diye ekledi Saraç'a bakarak. ''O daha bile gençti, bu çok tuhaf. Keşke nasıl öldükleri de yazsaydı.'' ''Bir dakika beklesene Freddy, seni yine arayacağım.'' Odadan hızla çıkıp kapıdaki sırt çantasına gitti, elinde dizüstü bilgisayarıyla döndü. Bir bakalım, 23 Kasım suçlu erkek ölü Stockholm. Natali bu bilgileri arama motoruna girdi ve arama tuşuna bastı. Ekranı gözden geçirip fareyle bir şeylere tıkladı. İşte dedi, Aftonbladet sitesinden aynı gece. Saraç da görebilsin diye ekranı çevirdi. Asılı suçlu Gablastan'da öldürülmüş halde bulundu. Fotoğrafta Saraç'ın hemen anımsadığı karla kaplı bir araç vardı. Arka pencere ilk yardım servisinin turuncu battaniyesiyle örtülmüştü. Az ileride kaldırımda arkası dönük bir grup genç seçilebiliyordu. Emin olmak mümkün değil ama tüm detaylar uyuyor. Saraç bir şey söylemedi. Brian Hansen'dan başka bir şey düşünemiyordu. Tiz sesini, korkusunun kokusunu, kurşunun kafasını arabanın ön panosuna savuruşunu. Hadi diğer tarihi deneyelim. Natali detayları yazdı. Bu defa çok daha fazla vakit aldı. Pekala, bu daha zordu. Gamlastan'dakine benzer bir şey yok. Ama Freddy ölüm gününün birisinin ölü ilan edildiği gün olduğunu söylüyor. O halde bu da uyabilir. Natali ekranı yeniden Saraç'a çevirdi. Riddar Holman'da suda ölü bir adam bulundu. Fotoğrafta koyu renkli bir kamyonet ve bir sedyeye açık sarı bir torba koyan itfaiyeciler vardı. İtfaiyecilerden biri sanki başka bir yerde olmayı dilermiş gibi başka yöne bakıyordu. ''Bilmiyorum'' dedi Natali, ''ama en azından tarih uyuyor.'' ''Bu o'' dedi Saraç. ''Emin misin?'' Natali'nin sesi heyecanlıydı. ''Nereden bilebilirsin ki?'' ''Biliyorum işte'' diye kesti Saraç. Sustular. Saraç şakaklarını ovdu. Yapbozun parçalarını birleştirmeye çalıştı. Sonunda tamamen başarısız oldu. ''Nereden bilebilirsin ki?'' Bu milyon dolarlık soruydu. ''Diğer numaralar için Freddy'yi arayayım mı?'' Natali ona bakıyordu. ''Tabii'' diye mırıldandı Saraç. Markoviç'in kurnaz yüzünün zihnindeki imgesinden kurtulmaya çalışıyordu. Devam etmesi, yapbozun daha fazla parçasına ulaşması ve onları birleştirmesi gerekiyordu. Burada daha büyük, iki adamın ölümünden de büyük bir resim vardı. Henüz kavrayamadığı bir şey. İhtiyaç duyduğu şey bir çıkış noktası, ilerleyeceği bir noktaydı. Ama şu anda öyle bir şey göremiyordu. ''Alo, yine ben, geri kalanlara bakabilir miyiz?'' diye sordu Natali. Kalemi gazetede gezindi. ''Numara 3, Pasi Arvo Lehtonen, 1981 doğumlu. Bu defa adres gizli değil. 62 Roslaks Gatan'da yaşıyor.'' ''Ya da yaşıyordu.'' diye ekledi Saraç'a bakarak. Telefonu omzu ve kulaklarının arasına kıstırıp dizüstü bilgisayarına bir şeyler yazdı. Sonra da bir şey demeden ekranı Saraç'a çevirdi. Vasastan'da cinayet. 33 yaşındaki adam 62 Roslaks Gatan adresinde Bodrum'da öldürülmüş halde bulundu. Polis bu şahsı bazı küçük suçlardan ötürü zaten tanıyordu. Henüz detay açıklanmasa da soruşturmaya yakın bir kaynak, Aftonbladet'e olay mahallinden ayrılırken görülen koyu renk elbiseli iri yarı bir adamın arandığını belirtti. Saraç gözlerini kapattı ve Lehtonen'in görüntüsünü gözlerinin önüne getirmeye çalıştı ama diğer ikisinde olduğu gibi bunu da başaramadı. Aklına bir ejderha simgesi geldi, sonra köpeklerle ilgili bir şey. Kanepede arkasına yaslandı. Gözleri veranda penceresine kaydı, bahçeye, karla kaplı çayıra ve ötesindeki gölgelere baktı. Atıf nefes nefese uyandı. Ucuz çarşaflar vücuduna yapışmıştı. Kolları ve göğsü acıdan zonkluyordu. Rüyasında Adnan ve Tindra'yı görmüştü. Birileri Tindra'yı kaçırıyor. Atıf hiçbir şey yapamazken küçük kızı Kassandra'nın kollarından alıyorlardı. İki tane yüzü olan bir adamdı. Senin suçun. Kassandra rüyada ona böyle bağırıyordu. Atıf şimdi düşündüğünde sesin doğru olmadığını fark ediyordu. Ses daha çok annesininkine benziyordu. Bir bulantının tüm bedenini sardığını hissetti. Kusmadan hemen önce tuvalete varmayı başarabildi. Kahretsin, tıbbi bakım almaktan imtina etmemeliydi. Bir hikaye uydurup bir doz penisilin alabilir, belki bir de tetanos iğnesi olabilirdi. Öksürdü ve acının göğsüne bir bıçak gibi saplanışını hissetti. Boğazını temizleyip tükürdü. Kan, çok değil ama onu endişelendirecek kadar vardı. Bir doktor bulmalıydı, hem de çabucak. Bu riski göze almak zorundaydı. Pitbull'un cep telefonu otel odasındaki küçük masada Atıf'ın ucuza aldığı korsan bir şarj aletine takılı durumdaydı. Ekran karanlıktı ama Atıf dokunduğunda bir mesaj belirdi. Gönderen Rico, eve dönüyorum. Yeşil ışık. Atıf telefonu elinde tartıp düşündü. Pitbull Rico'yu Tayland'dan, Bakşi'nin tehlike geçtiği mesajından yalnızca birkaç saat sonra aramıştı. Numara kontörlü hatta ait olduğu için Atıf izini sürememişti. Bunun yerine spor salonuna odaklanmış ama oradan da bir yere varamamıştı. Ekrana bir kez daha baktı ve bir tuzak kurmaya karar verdi. Yeşil ışık, Eric J'nin dostundan haber var mı? Göndere bastı, cevap 30 saniye kadar sonra geldi. Aradığından beri ses yok. Atıf nabzının yükseldiğini hissetti. Rico her kimse hem Eric J'yi hem de gizemli arkadaşını tanıyordu. Atıf'ı ağın derinliklerine götürebilir, Janus'a yaklaştırabilirdi. Atıf'ın tek yapması gereken Rico'ya ulaşmaktı. Numarayı arama güdüsüne karşı koydu, bunu yerine biraz daha düşündü. Pekala, şehre döndüğünde beni arasan, anlatacak başka şeylerim var. Rico'nun cevabı bu defa daha çabuk geldi. Okey, yakında görüşürüz. 33. Bölüm. Pekala, vergi dairesi VPN'i nihayet yeniden girmesine izin vermiş. Freddy son iki numaraya da bakmış. Natalie cep telefonunu tutan eliyle Sarac'a bir işaret yapıp konuşmaya geri döndü. Neredeyse 3 saattir bekliyorlardı. Natalie öğle yemeği hazırlamış ama ne o ne de Sarac yemeğin hakkını verebilmişti. Janus listesindeki 3 ismin üzeri çizilmişti. Hepsi ölmüştü ve hiçbiri doğal sebeplerle değildi. Geriye 2 isim kalıyordu. Listedeki diğer isimlerin aksine daha fazla soru yerine bazı cevaplar sunabilecek 2 kişi. Belki de yapbozu anlayabilmek için Sarac'ın ihtiyaç duyduğu başlama noktasını bile sağlayabilirlerdi. Natalie kalemini bırakıp ayağa kalktı. Hole doğru birkaç adım atarken sesinin tınısına bakılırsa özel olan bir şeyler mırıldandı. Muhtemelen Freddy'ye yardımları için teşekkür ediyor ve karşılık olarak bir iyilik sözü veriyordu. Sarac arkasını dönüp kulak misafiri olmamaya çalıştı. Natalie birkaç dakika sonra döndü. İkisi de yaşıyor gibi dedi. Sarac rahatladığını hissetti. İlk kimlik numarası Eric I. Johansson'a ait. Hatırladığın birisi mi? Sarac bir şey söylemeden oturup zihninin doğru izleyi bulmasını, ona bir yüz göstermesini bekledi. Ama hiçbir şey olmadı. Belirgin olan tek şey güçlü bir rahatsızlık hissiydi. Başını iki yana salladı. Adres yok mu? Hayır, onun da detayları gizli. Sadece kimlik numarası ve isim var, başka bilgi yok. Bir de bu ülkede doğduğu ve henüz ölmediği belli. İkinci ismi İ'nin ne olduğunu bile bulamıyoruz. Freddy'ye göre Eric Johansson, İsveç'teki en yaygın isim, soy isim kombinasyonuymuş. Anlayacağım, bu herif bayağı anonim bir tip. Sarac başka yöne baktı, bir an için kafasındaki o belli belirsiz uğultuyu işitti. Ama Eric I. Johansson'un yüzü saklı kaldı. Peki ya son isim diye mırıldandı. Enrico Sabatini, Södermalm'da yaşıyor, hala hayatta ve sağlıklı, tıpkı Johansson gibi. En azından bilgisayar öyle diyor. Bu defa zihninde hemen bir yüz belirdi. İnce saç, hokka burun, dikkatli gözler. Ama orada durmadı. Sarraç, Errico Sabatini'yi oldukça iyi tanıdığını fark etti. Aile, hobiler, özel hayat aniden yeni bir aydınlanmayla sarsıldı. Sanki önemli bir şey kendini Sarraç'a açık etmek üzereydi. Beş isim, üçü çoktan ölmüş, ikisi hayatta. Erik A. Johansson ve Errico Sabatini. ''Oraya gitmem lazım, hemen beni götürebilir misin?'' diye sordu Sarraç. ''Birini araman gerekmez mi? Arkadaşım Peter'ı.'' diye yanıtladı Natalie. Sarraç başını iki yana salladı. ''Kendim gitmem lazım. Sadece bana güvenen birisi. Beni bırakabilir misin? Yoksa bırakamaz mısın?'' ''Elbette.'' Natalie omuzlarını silkti. Fazla hevesli görünmemeye çalışıyordu. ''10 dakika sonra bir feribot var. Acele edersek yakalarız.'' ''Pekala, işte bu kadar.'' Doktor ayağa kalkıp elini Atıf'a uzat. ''Sana yaptığım iğne enfeksiyonu önleyecektir. Reçetedekileri de en yakın eczanede bulabilirsin. Ama kötüleşirsen derhal acile git.'' Atıf küçük karla kaplı otoparkı geçti. Takip edilmemişti, bundan emindi. Emin olmak için arabayı kontrol etmişti. Hissettiği acıyı aldırış etmeyip arabanın altına sürülmüş, kimsenin GPS izleyicisi falan yerleştirmediğinden emin olmuştu. Parasetamol ateşini kontrol altında tutuyordu. Acı ise 10 üzerinden 5 civarında seyretmekteydi. Doktorun verdiği penisilin de umuyordu ki kan tükürmesini durduracaktı. Tüm bunlar, sağlık merkezi, doktor, eczane birer riskti. Kimlik numarası bir ya da daha fazla bilgisayar sisteminde görünecekti. Bu yüzden taşındı, Peşmürde otele oldukça uzak bir sağlık merkezini seçmişti. Eğer her şeyi yeterince hızlı biçimde aradan çıkarabilirse, yatağına dönene kadar kimse onu fark etmeyecekti. İlaçlar etkisini gösterip onu biraz kendine getirdiğinde kovalamacaya devam etmeyi düşünüyordu. Araba kapısını kapattığı anda telefonunun çalmaya başladığını duydu, ceket ceplerini yokladı, ancak ateşli başı ona Pitbull'unki yerine kendi cep telefonunu çıkarttırdı. Nihayet doğru telefonu bulduğunda ekranda bir cevapsız çağrı Rico yazıyordu, kahretsin. Atıf bir süre orada durdu ve sonraki hamlesini düşündü. Geri aramak kötü bir fikirdi. Pitbull'un sesinin neye benzediği hakkında hiçbir fikri yoktu. Ve bir şey keşfedemeden ifşa olması işten bile değildi. Bunun yerine bir SMS attı. ''Şu anda konuşamam. Döndün mü?'' Göndere bastı ve saate baktı. Hemşire kimlik numarasını bilgisayara girdiğinden bu yana neredeyse 40 dakika geçmişti. Buradan gitmesinin vakti gelmişti. Cep telefonu titredi. Rico hızlıca cevap yazmıştı. ''Central Station. Eve dönünce ararım.'' Atıf emniyet kemerini taktı. Central Station arabayla en az yarım saat mesafedeydi. Oraya zamanında varmasının imkanı yoktu. Ayrıca Rico neye benziyordu hiçbir fikri yoktu. Beklemek, eczaneden reçetedeki ilaçları almak ve diğer herifin nerede yaşadığını bulmaya çalışmak daha iyiydi. Anahtarı çevirip motoru çalıştırmak üzereydi ki Pitbull'un cep telefonu gürültüyle çalmaya başladı. Rico arıyor. Allah kahretsin, daha yeni mesaj atmıştı. Atıf telefona baktı, sonra da saate. Ateş başını zonklatıyor, telefonun zırıltısı her şeyi daha güçleştiriyordu. Aramayı reddetmek için telefonu aldı. Kunduz derisi şapkası ve kalın paltosuyla irice bir adam otoparktan geçiyordu. Küçük bir çocuğu elinden tutmuştu ve ikilinin hareketlerindeki bir şey Atıf'ın ateşli beynini harekete geçirdi. Çocuk mücadele ediyor, kurtulmaya çalışıyordu. Pitbull'un cep telefonu hala çalıyordu ama ses aniden uzaklaşmış gibiydi. Atıf çocuğun ama istemiyorum dediğini duyduğunu sandı. İyi değilsin Adnan ve iyi olmadığında doktora gitmelisin diye mırıldandı Atıf. Anneme söz verdim. Telefon aniden sustu. Adam ve çocuk geçip gitti. Atıf yutkundu ve ellerine baktı. Ekran aydınlanmıştı, hat açıktı. Yanlış düğmeye basmış olmalıydı, kahretsin. Telefonu kapatıp mesaja geri dönmeliydi ama bunun yerine telefonu kulağına götürdü, bekledi. Kimse bir şey demedi. Atıf'ın tek duyabildiği belli belirsiz bir sürtünme sesi ve bunu takip eden yüksek bir pat sesiydi. Arkalarında bir yerde anlaşılmaz seslerden bir guruldama vardı. Atıf kısa bir süre sonra yanlışlıkla yapılmış bir aramayı dinlediğini fark etti. Rico ilk aramadan sonra telefonu cebine geri koymuş ve bir şekilde yanlışlıkla tekrar ara tuşuna basmış olmalıydı. Atıf telefonu kulağına yapıştırdı. Olabildiğince çok şey duymaya çalışırken bir yandan saatine baktı. Gitme vakti gelmişti ama şimdi süremezdi. Motorun sesi attığın diğer ucunda olan biteni duymasını engellerdi. Dinlediği boğuk konuşma sesi hala devam etmekte. Muhtemelen telefon Rico'nun cebinde gidip gelirken çıkan sürtünme sesleriyle kesilmekteydi. Uzaklardan bir siren sesi duydu ve ilk başta telefondan geldiğini sandı, sonra dışarıdan geldiğini ve giderek yaklaştığını fark etti. Elini anahtara yeniden attı, kalbi göğsüne delecek gibi atıyor, ateşini daha da kötüleştiriyordu. Siren giderek yaklaşmaktaydı. Eğer peşinde oldukları Atıf'sa her an sessizleşebilirlerdi. Sirenleri asla yol boyunca açık tutmazlardı. Çünkü peşinde oldukları her kimse onu korkutmak istemezlerdi. Etrafa bakındı ve otoparkın diğer ucunda dar bir bisiklet yolunun girişini gördü. Telefondaki gürültülü bir cızırtı sonrası elini kulağından uzaklaştırdı. Siren daha da yaklaşmıştı. Derin bir nefes aldı ve anahtarı bir çentik çevirdi. Telefondaki sesler aniden netleşmişti. Sanki birisi telefonu cebinden çıkarıyordu. Atıf telefonu tekrar kulağına bastırdı. Bir kapı kapanma sesi duyduğunu düşündü. Ex-Gatan 48'den diğini yakalayabildi. Sonra bir başka ses adresi tekrar etti. Bir taksi sürücüsü olabilirdi. Bir sürtünme sesi geldi ve arama kesildi. Aynı anda siren de sustu. Atıf motoru çalıştırdı, vitesi attı ve gaza bastı. Bisiklet parkurunun yarısını kapatan bir bariyer mevcuttu. Büyük bir P harfi oluşturacak şekilde bükülmüş metal bir kolondu. Bu tip bariyerlerden daha önce de görmüştü ve itfaiye araçlarının geçebileceği şekilde tasarlandıklarını biliyordu. Direksiyonu kavradı ve yanılmadığını umdu. Arabanın sol kanadı bariyere çarptı, direksiyon sarsıldı ve araba geçti. Bisiklet parkuru dosdoğru yerleşim bölgesine uzanıyor ve düzgünce kesilmiş bir sıra çalı çit sonrası bir parka varıyordu. Ağaçların ötesinde ana cadde görülebiliyordu. Arabayı düşük vitese aldı, direksiyonu kırdı, karla kaplı çimlikten dosdoğru dışarı sürdü. Yıpranmış tekerler karda zorlandı ve araba yana savrulur gibi oldu. Atıf arabanın yavaşladığını hissedip bir kez daha vites değiştirdi ve bir üst vitesi denedi. Burada mahsur kalırsa işi bitmişti, koşacak durumda değildi. Ama araba gıdım gıdım da olsa ilerledi. Dikiz aynasından baktı, mavi ışıkların evlerden yansıdığını gördüğünü sandı. Park yukarı doğru ivme kazanırken ana cadde giderek yaklaşıyordu. Araba giderek daha fazla hız kaybediyor ve dönen tekerler hız ölçerin iğnesini titretiyordu. 10 metre kalmıştı. 5 metre. Araba neredeyse durmuş ve öne gitmek yerine olduğu yerde patinaj çekiyordu. Bir kar kütlesini yarıp bisiklet parkuruna daldığında tekerler yere daha iyi oturdu. Atıf direksiyonu kırdı, düşük vitese geçti, gaza bastı ve biraz hız kazanana kadar bisiklet parkurundan devam etti. Sonra direksiyonu sola kırdı ve başka bir kar kütlesine daldı. Bir 10 metre daha karla kaplı çimende ilerledikten sonra bir çalılığa çarptı, alçak bir dikenli teli biçti ve dosdoğru ana caddeye çıktı. Bir iki araba ona korna çaldı ama onları duymazdan geldi. Arabayı bir kamyonun ardına takıp gazdaki ayağını hafifçe çekti ve trafiğin akışına katıldı. 200 metre kadar ileride iki polis arabası ışıkları açık biçimde yanından geçti. Yavaşlamadılar bile. 22. Ayrımın sonu. Sayfa 246.